Ayrım 10, sayfa 81.
Bıçağı öylesine ustalık ve kararlılıkla sallayan Thomas'ın devinimi, balgamlı bir tükürük gibi imgelemime yapışıp kalmıştım. Kolayca tamamlıyordum onu. Metalin yumuşak etin içine girişi, kıkırdakların kesilirken çıkardığı ses, vıcık vıcık ılık kan. Alt üst olmuş halde okyanusa doğru yürüdüm. Sudan çıktığımda Tony, Thomas'ın yanındaydı. İkisi de bir türlü beceremediğim adalılara özgü çömelişleriyle kızgın güneşin altında, parantez içinde beyazlar gibi gölgeye gereksinim duymuyorlardı, oturmuşlar, birbirlerini çok eskiden beri tanıyormuşçasına sohbete dalmışlardı. Bakışları kapalı birer kutuydu. Birbirlerine ne kadar yakınlar ve aslında ben onlardan ne kadar uzağım diye düşündüm. Bu insanlar kara derili ve kara ipliydiler. Okyanusla, doğayla olduğu kadar şiddetle de iç içe yaşıyorlardı. Benim hayal bile edemeyeceğim acılarla sertleşmiş ama benim çoktan yitirdiğim mutlulukları yaşamış olmalıydılar. Yanlarına vardığımda Thomas eşyalarını çabucak toparlayıp kalktı. Bu arada ikisinin de havluya sarılmadan önceki kısacık zamanda vücudumu alıcı gözüyle incelediklerini yakaladım. Thomas'ın bakışı aşk gözlü ve küstah, Tony'ninki ise hüzünlü ve tutkuluydu. Thomas uzaklaşır uzaklaşmaz sorguya çekildim.
Nereden tanıyorsun bunu?
Az önce tanıştık. Sepet satıyordu. Tony apaçık bir biçimde kıskanmıştı. Kendisine bir rakip çıktığını sanıyordu.
Sevgili olup olmadığını sordu bana.
Ne cevap verdin?
Ne cevap vermeliydim?
Sen benim arkadaşımsın Tony. Yüzü duygularını kesinlikle açığa vurmuyordu. Bana kızıp kızmadığını merak ediyordum.
Ben mercanlarda dalmaya gidiyorum. Gelmek ister misin?
O bir türlü ulaşamadığım mercanlara gitme önerisi çok çekiciydi. Ama köpek balıklarından olduğu kadar Tony ile bir bedensel yakınlaşmadan da dehşetle korkuyordum. Pazar günü Bak Adası'na yaptığımız gezide şnorkelle dalarken paniğe kapılmış, önümdeki profesöre öyle bir sarılmıştım ki adam o günden beri beni her gördüğünde kızarıyordu. Üstelik yemek saatine 15 dakika kalmıştı ve kahvaltıdan sonra öğle yemeğini de kaçırırsam bütün bir gün aç kalacaktım. Hayır, seminere gitmem gerekiyor.
Peki, tamam. Başka zaman gideriz. Yalnız sana bir şey söyleyeceğim. Bu sularda kesinlikle yürümemelisin. Az önce arkandaydım.
Ne?
Ne zaman?
Sen denizdeyken.
Tam arkandaydım.
Birkaç yüz metre ötedeki iskeleye yüzmeyi denemiş, yarı yolda yorulunca birkaç adım atmıştım. Tony'yi kesinlikle fark etmemiştim.
Tam bastığın yerde bir yılan vardı. Bu tür yılanların sokması korkunç acı verir. Hatta öldürebilir bile.
Ölümün birkaç santim yakından geçmiştim. Ve Tony olmasa bundan haberim bile olmayacaktı.
Bilmediğin için korkmuyorsun ama bu sular tehlikelidir.
Bir an durdu.
Evet, insan bilmediği şeyden korkmaz. Yarın o yılanı öldüreceğim.
Az önce iskelede 4-5 çocuğa rastladım. Azıcık aptal neşeli turist rolü oynadım aslında. Köpek balıklarından çok korktuğumu söyleyince benimle dalga geçtiler. Bir tanesi önlemimi alıyorum ben dedi. Ben de bunu nasıl yaptığını sorunca onları gördüğümde yüzmüyorum diye yanıtladı. Arkamdan kahkahalarını duydum hatta. Bak köpek balığı diye bağırdılar. O çocukları tanıyorum. Bizim getoda oturuyorlar. Onlarla konuşurum. Konuşacak bir şey yok ki. Kötü bir şey yapmadılar bana. Tam ayrılırken Tony birdenbire dün gece için özür dilerim. Bana kızdın mı? Dedi. Gene aynı apansız baş dönmesini hissettim. Dünyanın diplerine çekiliyormuşçasına gözlerim karardı. Sendeledim. Ağırlaşan kafam yere yaklaştı ve gene mucizevi bir güç beni düşmekten son anda kurtardı. Sendelemiştim. Tony dikkatle izledi bu gizemli davranışı. Ama beni tutmaya ya da yardım etmeye yeltenmedi.
Hayır kızmadım. Önemi yok. Bir daha bu konuyu asla açmayacağım, dedi Tony. Ve sözünü tuttu.
Bir daha asla bundan söz etmedim. Bu güçlü fiziksel tepkinin cinselliğimle ilgili çok derin bir yaradan kaynaklandığını anlamıştım. Öğle yemeğinde Maya'dan o gün akşama kadar seminer olmadığını, bize yarım günlük bir tatil verildiğini öğrendim. Bütün grup boş olduğuna göre günü yalnız geçirme tasarım da suya düşmüştü. Son iki gündür seminerlerden, fizikten, kelepçelendiğim 80 fizikçiden hemen hemen kopmuştum. Tony ile tanıştığımdan beri ayrı bir ruhsal evrendeydim. Sanırım bu nedenle grubun beni gözlediğini, birçoklarının ilgi odağı olduğumu anlayamamıştım. Sonuçta onların hayatı da tek düze ve sıkıcıydı. Seyirlik de olsa birazcık serüvene gereksinimleri vardı. Yemek kuyruğunda Norveçli Gunnar arkamdaydı. Daha önceleri 2-3 kez edebiyattan söz etmiştik. İngilizceye çevirdiğim öykümü okumak için üsteliyordu. Sen fizikle pek o kadar ilgili değilsin galiba, dedi damdan düşercesine. Ölümcül bir günahtan söz ediyor gibiydi. Hayır, ben sadece diskolarla dansla ilgilenirim, diye karşılık verdim. Hiç sanmıyorum, dedi utanarak. Aşırı beyaz, çilli İskandinav yüzü kızarmıştı. Kendine güveni olmayan, içe dönük, romantik biriydi Gunner. Bir kadının sevgisine gereksinim duyduğunu o kadar aşırı belli ediyordu ki, çekici olmayı bir türlü başaramıyordu. Michael'ın, parantez içinde, kız arkadaşı adaya varmadan bir gece önce beni odasına davet eden İngiliz, Gunner için her gece geri çevriliyor deyişini hatırladım. Ne demek istediğini sorunca, Gunner'ın senden hoşlandığının farkında değil misin diye yanıtlamıştı. Oysa Gunner benim değil, bütün kadınların ona düşlediği aşkı sunabilecek hayali bir kadının peşindeydi. Diğer hayranlarım arasında Amerikalı Larry'i, Stan ve bira düşkünü, keskin ve espri anlayışı olan fizikçiler arasında üstün zekalı diye tanınan İngiliz Tim'i sayabilirdim. Larry, uzun saçlı olduğu, rock müziğini ve marihuanayı sevdiği için kendini sıra dışı sayıyor, grupta yalnızca benimle anlaşabildiğini iddia ediyordu. Stan ise İspanyol kızı öyküsünü tekrar tekrar anlatan İsveçliydi. Onun cinselliğe düşkünlüğü, cinsel açlıktan çok gizli bir sevgi, sevilme açlığıydı bana kalırsa. Aslında bu insanların hiçbiriyle uzun boylu ilgilenmemiştim. Onları değerlendirirken biraz ön yargılı ve insafsız olduğumun farkındaydım. Sisler içindeki bir ormana bakar gibi inceliyordum fizikçi topluluğunu. Hiçbir kişiliğin zihnimde berraklaşmasına izin vermiyordum. Gözlerim, kendimde bulduğum zaafların, ısrarcı bir şefkat arayışı örneğin, onlardaki iz düşümünü saptamaktan öteye geçemiyordu. Uyumsuzluğum, sivriliğim, yazarlığım, Türkiye gibi egzotik bir ülkeden gelişimin dışında Prof. Carber'le aramdaki sessiz savaş yüzünden de bir miktar merak uyandırıyordu. Sigara kavgasından sonra hocaların bazıları bana çok daha dostça davranmaya başlamıştı örneğin. Kimlik takmak dışında hiç ödün vermemiştim. Prof. Carber'in öğrencileri sordukları sorulara göre değerlendirdiğini bildiğim için tek bir soru bile sormamıştım. Herkesin daha ilk günden teslim ettiği uzmanlık alanımıza ilişkin yazıyı hala hazırlamamıştım. Öğrencilerin seçilmek için kıran kırana yarıştıkları öğrenci seansına, yani 4 öğrencinin kendi çalışmalarını sunacakları seminere Prof. Carver'e önerdiği halde katılmamıştım. Kariyerim açısından aptalca davrandığımın, gelecekteki yaz okullarını, bundan da öte iş olanaklarını kaçırdığımın farkındaydım. Her profesyonel çevrede olduğu gibi bilim dünyasına kişisel yakınlıklar çok önemlidir. Güçlü birinin dostluğu, insana kendi yeteneklerinden daha fazla kapı açar. Bense mantıklı olmak yerine hep tepkisel davrandığımdan, o kısacık yaz okulu boyunca mesleki geleceğimi ciddi biçimde zedelediğime eminim. Hiçbir fizik sorunun Tony ile ilişkimdeki gizler kadar ilgilendirmiyordu beni. Bunu da kariyer hesaplarıyla gizleyecek biri değildim. Böylesine uzlaşmaz ve asi bir tavır takınmamın asıl nedeni, fizik dünyasına geçirdiğim 2 yıl içinde bütün iletişim ve dostluk umutlarımı kaybetmiş olmamdı. Araştırma laboratuvarındaki en doğal olay, içinizi açıp sırlarınızı döktüğünüz birinin ertesi gün ortalardan yok olmasıydı. En küçük bir yakınlaşma çabası kabaca reddedilmekle son bulurdu. Maaşımın kesildiğini öğrenen ev arkadaşım, güya yakın dostumdu. Daha o gün beni evinden kovmuştu. Nice randevuda ekilmiş, nice mektubum yanıtsız kalmıştı. Hakkımda yapılan sayısız dedikoduyu dinlemekle geçmişti bu 2 yıl. Benim kadar yalnız ve umutsuz olan Maya, avuntuyu çoğu zaman tek gecelik ilişkilerde arardı. Genç ve güzel bir kadınsanız eğer, erkekler gövdenizi asla reddetmezler. Sizi reddetseler bile. 1 yıl kadar önce fizikçi sevgilisi, konuşmaya ya da mektup yazmaya bile tenezzül etmeden Maya'yı bir bilgisayar mesajıyla terk etmişti. Ve Maya o günden beri toparlanamamıştı. Bense bu gece birlik ilişkilerin yalnızlığımı kısa bir süre için dindirse de beni daha korkunç bir şefkat açlığına sürükleyeceğini düşünüyordum. Üstelik bir Türk kadınıydım. İçinde büyüdüğüm hoyrat, sevgisiz toplumda cinselliğim öldürücü darbeler yemişti. Kendime olan saygımı yitirmeden böyle ilişkilere kolay kolay giremezdim. Sonuçta alışmıştım yalnızlığa, sevgisizliğe, yalnızca kendim için var olmaya. En insani tepkilerimin anarşistlikle suçlanmasına alışmıştım. Giderek karşımdakilerin kafasındaki imgeye daha çok benzemeye başlamıştım. Her geçen gün daha vurdum duymaz davranıyor, daha çok baş kaldırıyordum. Hiçbir otoriteyi önemsememeyi öğreniyordum. Şimdi de bu yaz okulunda en büyük yasakları çiğniyordum. Padişaha kazan kaldırdığım gibi Uslu uslu seminer dinlemek ve doktoralarını en iyi üniversitelerde tamamlamış bu parlak gençlerden birine aşık olmak yerine serseri bir zenciyle gezip tozuyordum. Yoksa ben de kara penis tutkunu hızlı kadınlardan biri miydim? Hakkımda böyle düşündüklerini çok iyi seziyor. Bundan hızlıca bir tat bile alıyordum. Keşke hayatım onların sandığı kadar basit olabilseydi. Cuma öğleden sonrası için önüme sunulan seçeneklerden en sıkıcısını adanın ikinci kasabası olan Friedrichstadt'e gitmeyi seçtim. Halbuki Şekerburnu'na gitseydim hayatımda ilk kez bir köpek balığıyla karşılaşacaktım. Fizikçiler ona Opal ismini verdiler. Laboratuvardaki dev dedektörlerden birinin adıydı bu. Biz Friedrichstadt yolcuları 6 kişiydik. Maya ve onun burnunun dibinden ayrılmayan vatandaşı Andreas, İngiliz Tim ve onun sessiz utangaç arkadaşı Leonard, Amerikalı Paul. Friedrichstadt, beyaz ahşap kolonyal evleri, dar iç içe geçmiş sokaklarıyla Christenstadt'e çok benziyordu. Ama daha harap ve kasvetliydi. Hemen hiç lokanta ya da bar, hatta dükkan bile görünmüyordu. Sokaklarda tek tük rastladığımız insanlar da ada yerlisiydi. Oldukça yoksul görünüşlüydü. Sıcağa fazla dayanamayan Andreas ve Leonard, bira içebilecekleri bir yer bulmak amacıyla gruptan ayrıldılar. Biz de Maya'nın diretmesi üzerine kent plajını aramaya koyulduk. Kore Savaşı'nda ölen adalılar için yapılmış bir anıtın başında Bob Marley'in Buffalo Soldier adlı şarkısından söz ediyordum ki Kızılderililere karşı savaştırılan kara derili askerleri anlatan bir şarkıdır bu. Beni dikkatle dinleyen bir adalıyla göz göze geldim. Regi ile ilgilendiğim için mi yoksa sömürgecilikten söz açtığımdan mı bilmiyorum, bana dostça gülümsedi ve herhangi bir yardıma gereksinimimizin olup olmadığını sordum. Karayipler'de bir yerlerin turistlere yardım önermesi pek ender bir olaydır. 10 yılda bir adaları yoklayan kasırgalardan bile daha ender. Plaja giden yolu arıyoruz, dedim grup sözcülüğünü üstlenerek. Kıyı takip edin, sağa doğru, iyi şanslar. Genellikle yerlere pek güvenmeyen Maya yüzünden sola doğru gittik ve kaybolduk. Kavurucu güneşin altında, beyaz, parlak bir labirentteydik. Birbirine çok benzeyen sokaklar uzadıkça uzuyor, ıssızlaştıkça ıssızlaşıyordu. Denize vardığımız noktalarda sahil ya inilmeyecek kadar dik ya da çok kirliydi. Boş içki şişeleriyle dolu, pis kokular saçan bir çöplüğün hemen önünde denize girmiş iki yerli, parantez içinde, kıyıdan en fazla 2 metre uzaklaştıklarına göre buralarda köpek balığı olmalıydı. İspanyolca bağırdılar ardımızdan. Bizi öldüreceklerini söylüyorlar, diye çevirdim Maya. Beti benze atmış bir halde. Nereden anladın, diye sordum. Bildiğim kadarıyla Maya tek kelime İspanyolca konuşmazdı. Terminator 2 filminden. Böyle filmlere gitmemen kültüründe bir açık. İşte gördün. Bir gün önce sözünü ettiği sıradan bir filmi görmediğimi söyleyince şimdi anladım hayatında neyin eksik olduğunu diye karşılık vermişti Tony. Artık plajı aramaktan vazgeçmiş, kent merkezine ya da en yakın taksi bulabileceğimiz bir yere ulaşmaya çabalıyorduk. İşin kötüsü dönüş yolunu hiçbirimiz anımsamıyorduk. 7-8 kişilik bir gençlik çetesi tarafından izlendiğimizi anlayınca grupta bir panik havası esmeye başladı. Bu adada bir yığın serüvene atılmış olmama karşın ben de korkuyordum. Arkamızdakiler kenar mahalle gençleriydiler. 20'li yaşlarda ve kara deriliydi hepsi. Apaçık bir nefretle bakıyorlardı bize. Bir kovalamacanın içindeydik. Biz hızlandıkça onlar da hızlanıyor. Arayı 50 metreden fazla açmadan sessiz bir kararlılıkla izliyorlardı bizi. Paul ve Tim olası bir kavgada başlarına gelecekleri sezdiklerinden Maya ile beni geride bırakmış, koşar adım uzaklaşıyorlardı. Bu arada serserilerden biri, çete reisi olsa gerek, ikimize iyice yaklaştı. Parantez içinde, anlayamadığım bir sözcük. İster misiniz? Hiç durmadan yürümeye devam ettik. Çocuk daha da yaklaştı. Tam arkamdaydı. İster misiniz? Maya'ya devam etmesini fısıldayıp durdum. Arkama döndüm. Göz göze geldik. İnce uzun bedeni, beline dek inen saç örgüleri, hüzünlü kapkara gözleriyle şimdiye kadar gördüğüm en çekici erkeklerden biriydi. Ondan kesinlikle korkmuyordum artık. Üstelik ne istediğini de anlamıştım. Kokain satıcısıydı. Gülümsedim. Aynı anda o da gülümsedi. Gözlerindeki parıltıdan çıkarmıştım ki bu çok güçlü cinsel çekimi o da hissediyordu. Serseri satıcı turist kız ya da siyah beyaz rolleri bir anda bu ani etkileşimle tuzla buz olmuştu. Artık sadece iki genç insan olarak, erkek ve kadın olarak karşı karşıyaydık. Hiç param yok. Gerçekten yok mu? Önemli değil. Bu sihirli anları, ani ve katışıksız arzunun büyüsünü bozan bizim grubun bağırışları oldu. Hey, gelsene buraya, çabuk! 100 metre kadar ötede, bir sokağın köşesine sinmiş, beni çağırıyorlardı.
gitmek zorundaydım. Kötü bir niyeti yokmuş diye açıklamaya giriştim.
Bu insanlar çok tehlikeli. Niye herkese arkadaş olmaya çalışıyorsun? Neyi kanıtlamak istiyorsun?
Beni azarlamaya başlamıştı Maya. Ama fazla uzatmadı. Kırgınlığımız henüz bitmişti ne de olsa. Sadece kokain isteyip istemediğimi sordu.
Üstelik bir de uyuşturucu satıcısı.
Maya'nın yüzü buruşmuştu. Yasa dışı her şeyden, serserilikten nefret ederdi. Bu bakımdan benim tam zıttımdı. Nedenini bilmiyorum ama toplum dışı insanlara hep yakınlık duymuşumdur. Rastladığımız ilk bara girince Andreas ve Leonard'la karşılaştık. Yanlarına soğuk biraları dizmişler, bilardo oynuyorlardı. Sıcak hava, kaybolmak ve son kokain macerası herkesin canını sıkmıştı. Bir an önce otele dönmek için sabırsızlanıyorlardı. Ayrım sonu. Sayfa 89.